Ayrım 25, sayfa 304. Sonra tüm o acı ve deliliğin içinde Mallory, Olympia'nın bebeğinin ilk ağlamasını duydu. Bebeğin gözlerini kapat. Mallory'nin bebeği sonunda doğduğunda kadının elleri bebeğin gözlerini kapamak için onu bekliyordu. Başı öylesine yumuşaktı ki Mallory ona zamanında ulaştığını düşündü. Buraya gel, dedi bebeği göğsüne götürürken. Buraya gel ve gözlerini kapat. Gary odanın öteki tarafından gergin bir şekilde güldü. İnanılmaz, dedi. Mallory etrafına dokunarak bıçağı bulmaya çalıştı. Parmakları ona dokunduğunda önce kendi göbek bağını kesti. Sonra da altındaki kanlı havludan iki tane şerit kesip çıkardı. Bebeğin bacaklarının arasına dokundu. Bu bir oğlandı ve bunu söyleyebileceği kimsesi yoktu. Ne kız kardeşi, ne annesi, ne babası, ne bir hemşire, ne de Tom. Bebeğini sıkıca göğsüne bastırdı. Havlu parçasını yavaşça oğlanın gözlerine bağladı. Dünyaya geldiğinde annesinin yüzünü görmesi ne kadar önemli olabilir ki? Mallory arkasındaki yaratığın kıpırdandığını duydu. Bebek, dedi Olympia, ama sesi resmen çatırdıyordu. Yaşlı bir kadının sesini kullanarak konuşuyor gibiydi. Benim bebeğim, dedi sevinç çığlığına benzer bir sesle. Mallory öne doğru kaydı. Bedenindeki kaslar ona direniyordu. Olympia'nın çocuğuna uzandı. İşte buradayım, dedi gözlerini bir an olsun açmadan. Buradayım Olympia. Kucağıma alıp ona bakmama izin ver. Olympia homurdandı. Sana neden izin vereyim ki? Neden çocuğumu istiyorsun ki? Sen deli misin? Hayır, sadece onu görmek istiyorum. Mallory'nin gözleri hala kapalıydı. Tavan arası sessizdi. Yağmur damlaları usulca çatıya düşüyordu. Mallory bedenin altındaki kanın üzerinde öne doğru kaydı. Ne dersin? Onu görebilir miyim? O bir kız değil mi? Görünüşe göre tahminlerin doğru çıktı. Mallory dehşete düşmesine neden olan öylesine korkunç bir ses duydu ki döşemenin ortasında kala kaldı. Olympia bir şeyler çiğniyordu. Mallory bunun çocuğun göbek bağı olduğunu anladı. Midesi bulandı. Gözleri hala sımsıkı kapalıydı. Kusmak üzereydi. Kızını görebilir miyim diye sormayı becerdi. İşte burada, burada, dedi Olympia. Ona bak, bak. Sonunda Mallory'nin elleri Olympia'nın bebeğinin üzerindeydi. Bu gerçekten de bir kızdı. Olympia ayağa kalktı. Sanki yağmur sularıyla doğmuş bir birikintiye basıyordu. Mallory bunun kan olduğunu biliyordu. Plasenta, ter ve kan. Teşekkür ederim, diye fısıldadı Mallory. Teşekkür ederim Olympia. Mallory, kadının bu hareketini, bebeğin ona verişini asla unutmayacaktı. Aklını kaçırmış olmasına rağmen çocuğu için en doğru şeyi yaptığı o an asla aklından çıkmayacaktı. Mallory ikinci havlu parçasını bebeğin gözlerinin çevresine bağladı. Olympia tökezleyerek örtülü pencereye, gerinin dikildiği yere doğru ilerledi. O şey hala Mallory'nin arkasında bekliyordu ve hareketsizdi. Mallory iki bebeği de kucağına alıp kanlı, ıslak parmaklarını çocukların gözlerine siper etti. İki bebek de ağlıyordu. Ve aniden Olympia bir şeylerle uğraşmaya, bir şeyleri sürüklemeye başladı. Tırmanışa geçmiş gibiydi. Olympia, çıkan seslerden Olympia'nın bir şeyler kurmaya çalıştığını tahmin etti. Olympia, ne yapıyorsun Olympia? Geri, onu durdur, lütfen geri. Kelimeleri hiçbir işe yaramıyordu. Geri hepsinden daha deliydi. Olympia yanında bir yerlerde dikilmekte olan Geri'ye, bayım ben dışarı çıkıyorum, dedi. Çok uzun zamandır içerideydim. Olympia, dur. Dışarı çıkıyorum, dedi. Sesi aynı zamanda hem bir çocuğu hem de ölüm döşeğindeki yaşlı bir kadını andırıyordu. Olympia, çok geçti. Mallory tavan arasındaki pencerenin camının tuzla buz olduğunu duydu. Sonra bir şey sertçe eve çarptı. Sessizlik. Alt katta tavan arasında. Sonra geri konuşmaya başladı. Kendini astı. Göbek bağıyla kendini astı. Hayır tanrım, lütfen gördüklerini bana tarif etmesine izin verme. Göbek bağıyla kendini astı. Bu hayatım boyunca gördüğüm en inanılmaz şey. Resmen göbek bağıyla kendini astı. Ne kadar eğlendiği sesinden ve kahkahalarından anlaşılabiliyordu. Arkasındaki şey hareketlendi. Mallory deliliğin tam ortasındaydı. Eski deliliğin. Savaşa katılan, boşanan, yoksulluk çeken ve arkadaşlarının kendilerini göbek bağıyla astığını öğrenen insanlara özgü deliliğin. Göbek bağının ucunda sallanıyor. İnanabiliyor musun? Göbek bağının ucunda. Kapa çeneni, diye bağırdı Mallory gözlerini açmadan. Kapat çeneni. Ama o şeyin kendisine doğru eğildiğini fark ettiğinde kelimeleri boğazına dizildi. O şeyin bir kısmı, yoksa yüzü müydü, Mallory'nin dudaklarının dibinde hareket ediyordu. Mallory nefes almaktan başka bir şey yapmadı. Kılını bile kıpırdatmadı. Tavan arası sessizdi. Yanındaki şeyin sıcaklığını hissedebiliyordu. Shannon, diye düşündü. Bunlara bak. Bize benziyorlar. Sana ve bana. Bebeklerinin gözleri üzerindeki ellerine odaklandı. Arkasındaki şeyin geri çekildiğini duydu. Ondan uzaklaşıyor gibiydi. Uzaklaşıyordu. Sonra duraksadı. Durdu. Mallory ahşap basamakların çatırdadığını duydu. Bunun merdivenlerden inen birinin sesi olduğundan emin olduktan sonra hakim olmaya çalıştığı hıçkırıklarını serbest bıraktı. Ayak sesleri gittikçe uzaklaşıyordu, gittikçe belirsizleşiyordu. Sonra duyulmaz oldu. "Bizi bıraktı," dedi bebeklere. Şimdi Gary'nin hareket ettiğini duyabiliyordu. "Sakın bize yaklaşma," diye bağırdı gözleri kapalı bir şekilde. "Sakın bize dokunayım deme." Ona dokunmadı. Yanından geçip gitti ve basamaklar tekrar çatırdadı. Alt kata indi. Kimin hayatta kalıp kimin öldüğüne bakacak. Derin derin iç geçirdi. Yorgunluktan her yeri ağrıyordu. Kan kaybından. Bedeni ona uyumasını söylüyordu. Mallory ve bebekler tavan arasında yalnızdı. Uzanmaya çalıştı. Buna ihtiyacı vardı ama bunun yerine beklemeyi tercih etti. Dinledi. Dinledi. Ne kadar zaman geçti? Bebekleri ne kadar zamandır kollarında tutuyorum? Ama yeni bir ses tüm rahatlığını alıp götürdü. Alt kattan geliyordu. Eski dünyada sık sık karşılaştığı seslerden biriydi. Olympia tavan arasının penceresinden aşağı sallanıyordu. En azından geri öyle söylemişti. Rüzgara kapılan bedeni sertçe ve çarpıyordu. Alt katta ise bir şey çalıyordu. Bu bir telefondu. Telefon çalıyordu. Mallory telefon sesinin yüksekliği yüzünden neredeyse büyülenmişti. Bunun gibi bir ses duymayalı ne kadar olmuştu? Biri onları arıyordu. Biri aramalarını dönüyordu. Mallory plasentanın içinde kayarak döndü. Kızı kucağına koyup nazikçe tişörtüyle sardı. Boş elini kullanarak merdivenlerin tepesini buldu. Basamaklar epeyce dikti. Eskiydi. Henüz doğum yapmış bir kadının kesinlikle kullanmaması gereken türdendiler. Ama telefon çalıyordu. Biri onları arıyordu ve Mallory telefona cevap verecekti. Havludan kestiği göz bağlarına rağmen bebeklere gözlerini kapalı tutmalarını söyledi. Bu cümle sonraki 4 yıl boyunca onlara en sık tekrarlayacağı şey olacaktı. Ve onu anlayamayacak kadar küçük olsalar bile hiçbir şey bunu tekrarlamasına engel olamayacaktı. Kalçasını döşemenin kenarına kadar kaydırdı ve bacaklarını aşağı sallayarak ayağını ilk basamağa koydu. Bedeni durması için ona yalvarıyordu. Ama basamakları inmeye devam etti. Artık basamakların başına gelmişti. Oğlanı sağ koluna aldı ve eliyle çocuğun yüzünü örttü. Kız hala tişörtünün içindeydi. Gözleri kapalıydı ve dünya kapkaraydı. Uykuya o kadar çok ihtiyacı vardı ki. Merdivenlerden kayıp düşse bile doğrudan uykuya dalabilirdi. Ama yürüdü. Adım atmaktan vazgeçmedi. Ve telefonu yol göstericisi olarak kullandı. Zırrrrr. Ayakları ikinci katın beyaz koridoru boyunca uzanan açık mavi renkli halıya dokundu. Gözleri kapalı olduğundan renkleri göremiyordu. Tıpkı Jules'ün sağdaki duvara dayanmış vaziyette yüzü koyun yerde yattığını, başının hizasından başlayıp yere koyduğu ellerine kadar uzanan 5 kan lekesini görmediği gibi. Merdivenlerin başında duraksadı. Derin derin nefes aldı. Kendini bunu yapabileceğine inandırdı ve yoluna devam etti. Sheryl'in yanından geçti ama bunu bilmiyordu. Henüz değil. Sheryl'in yüzü zemin katta, ayakları ise ikinci kata bakıyordu. Bedeni doğal olamayacak kadar korkunç bir şekilde bükülmüştü. Mallory bunu bilmeden kadının ölü bedeninin sadece birkaç santim yanından geçti. Merdivenleri indiğinde az kalsın Felix'e dokunacaktı ama dokunmadı. Sonra yüzündeki deliklere dokunduğunda nefesini tutacaktı. Zırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Duvarın dibinde yığılıp kalmıştı. Duvarda koyu renkli, mor bir leke vardı. "Burada hala biri var mı?" diye sormak istiyordu. Bunu haykırmak istiyordu. Ama telefon çalıyordu ve ona yanıt verene kadar susmayacağına inanıyordu. Sırtını duvara vererek sesi takip etti. Kırık camlardan içeri yağmur ve rüzgar giriyordu. Telefona cevap vermeliyim. Gözlerini açacak olsaydı evin her yanına bulaşmış kanları hazmetmesi mümkün olmayacaktı. Zırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr yüksek ve o kadar yakındı ki. Mallory sırtını duvara dayayıp döndü. Sonra işkenceye benzer bir acı içinde halıya adım attı. Telefon küçük sehpanın üzerinde duruyordu. Bedeninin her santimetre karesi ağrıyor, yanıyordu. Oğlanı kucağındaki kızın yanına koyarak elini uzattı ve durmaksızın çalan telefonu kavradı. Alo? Alo. Bu bir adamdı. Sesi son derece sakin geliyordu. O anı hiç uygun değildi. Kimsiniz? Diye sordu Mallory. Elindekinin bir telefon olduğunu güçlükle anladı. Benim adım Rick. Mesajınızı birkaç gün önce aldık. O sırada size dönemeyecek kadar meşguldük. Adınız nedir? Siz kimsiniz? Tekrarlıyorum. Benim adım Rick. Tom isminde bir adam bize mesaj bırakmış. Tom. Evet. O da sizinle birlikte yaşıyor değil mi? Benim adım Mallory. İyi misin Mallory? Sesin çok kötü geliyor. Mallory derin bir nefes aldı. Bir daha asla iyi olamayacağını düşünüyordu. Evet diye yanıtladı. İyiyim. Şu anda pek zamanımız yok. Olduğun yerden ayrılmaya ne dersin? Daha güvenli bir yere gitmeye? Yanıtının evet olacağını farz ediyorum. Evet, dedi Mallory. O zaman şöyle yapacaksın. Eğer mümkünse söylediklerimi yaz. Kalemin var mı? Mallory evet deyip Tom'un telefon rehberinin yanına koyduğu kalemi aldı. Bebekler ağlıyordu. Sanırım yanında bir bebek var. Evet. Daha iyi bir yer bulmayı istemenin nedeninin bu olduğunu varsayıyorum. Mallory, şunları yapacaksın. Nehirden gel. Ne? Nehirden gel. Nerede olduğunu biliyor musun? Evet, nerede olduğunu biliyorum. Evin hemen arkasında. Kuyudan 100 metre kadar uzakta olduğunu söylemişlerdi. Güzel. Nehirden gel. Yapacağınız en tehlikeli şeylerden biri olacak. Ama sen ve Tom onca zaman boyunca hayatta kalabildiğinize göre bunun da üstesinden gelebilirsiniz. Sizi haritada buldum ve gördüğüm kadarıyla en az 30 kilometre kat etmeniz gerekecek. Şimdi nehir kollara ayrılacak. Ne yapacak? Üzgünüm. Çok aceleci davrandım. Ama sizi yönlendirdiğim yer çok daha güvenli bir yer. Bu nasıl oluyor? Pekala. İlk olarak hiç penceremiz yok. Suyumuz akıyor ve kendi sebzemizi kendimiz yetiştiriyoruz. Son günlerde bulabileceğin en korunaklı yerlerden biri. Yeterince yatak odamız var. Güzel odalar. Çocuğumuz öncekine göre daha iyi durumda olduğumuza inanıyorum. Orada kaç kişisiniz? 108. Bu sayı Mallory için herhangi bir anlam ifade edebilirdi. Milyonlar bile olsa ne değişirdi ki? Ama önce buraya nasıl geleceğinizi açıklamama izin ver. Nereye gideceğinizi öğrenmeden telefon hattının kesilmesi tam bir felaket olur. Tamam. Nehir dört kola ayrılacak. Senin takip etmen gereken sağdan ikincisi. Sağdaki sazlıklara yapışıp bunun üstesinden gelmeyi bekleyemezsin. Zor olacak. Ve gözlerini açmak zorunda kalacaksın. Mallory yavaşça başını iki yana salladı. Hayır. Rick konuşmayı sürdürdü. Ve zamanı geldiğini böylelikle anlayacaksın dedi adam. Bir kayıt duyacaksın, bir ses. Bütün gün boyunca nehrin kenarında oturamayız. Bu çok tehlikeli. Bunun yerine oraya bir hoparlör koyduk. Hareketle tetikleniyor. Bunun gibi cihazlar sayesinde tesisimizin etrafındaki ormanlık alanı ve nehri yakından takip edebiliyoruz. Hoparlör devreye girdiğinde kayıt 30 dakika boyunca kendini tekrar edecek. Onu duyacaksın. Epeyce yüksek sesli ve net. Sesi duyduğunda ise gözlerini açmak zorunda kalacaksın. Teşekkürler Rick ama bunu yapamam. Mallory'nin sesi yansızdı. Paramparçaydı. Bunun korkutucu olduğunu biliyorum. Kesinlikle öyle. Ama sanırım her şeyin bir bedeli var. Başka seçeneğiniz yok. Mallory telefonu kapatmayı düşündü ama Rick konuşmayı sürdürdü. Burada çok güzel gelişmeler var. Her gün ilerleme kaydediyoruz. Tabii ki hayatlarımız eski yaşamlarımıza hiç benzemiyor. Ama elimizden geleni yapıyoruz. Mallory ağlamaya başladı. Bu adamın ona söyledikleri ona umut mu veriyordu? Yoksa uzun zamandır hissettiği inanılmaz umutsuzluğun farklı bir türü müydü? Bana söylediklerinizi yaparsam, dedi Mallory. Sizi orada nasıl bulacağım? Kollardan sonra mı? Evet. Bir alarm sistemimiz var. Duyacağın kaydı tetikleyen teknolojiyle aynı anda çalışıyor. Doğru kanala girdiğin zaman 90 metre daha ilerleyeceksin. Sonra bizim alarm sistemimizi tetikleyeceksin. Bir parmaklık inecek ve oraya sıkışıp kalacaksın. Biz de parmaklıkların arasına sıkışan şeyin ne olduğunu görmek için geleceğiz. Mallory ürperdi. Öyle mi? Evet. Sesin kulağa biraz şüpheci geliyor. Eski dünyaya ait görüntüler Mallory'nin zihnini akın etti. Ama her birine adamın anlattığı yer güzel, kötü, şu anda olduğu yerden daha iyi ya da daha beter olsa bile bir daha asla özgür olamayacağını hatırlatan bir tasma, bir zincir, içgüdüsel bir his eşlik ediyordu. Orada kaç kişisiniz diye sordu Rick. Mallory evin sessizliğini dinledi. Pencereler kırılmıştı. Büyük ihtimalle kapı da açıktı. Ayağa kalkmak, kapıyı kapatmak, pencereleri örtmek zorundaydı. Ama bunların tümü sanki başka birinin başına geliyormuş gibiydi. 3 dedi cansız bir şekilde. Sayıda bir değişiklik olursa o konuda endişelenme Mallory. Kaç kişi gelirseniz gelin sorun değil. Birkaç yüz kişiye yetecek kadar yerimiz var ve daha fazlası üzerinde çalışıyoruz. Sadece elinizi olabildiğince çabuk tutun. Rick bana hemen yardım edebilir misin? Rick'in derin bir nefes aldığını duydu. Üzgünüm Mallory. Bu çok büyük bir risk. Bana burada ihtiyaçları var. Bunun kulağa bencilce geldiğini biliyorum ama korkarım senin bize gelmen gerekecek. Mallory sessizce başıyla onayladı. Tüm acımasızlığa, kayıplarına ve acısına rağmen bu adamın güvende kalması gerektiğini biliyor ve buna saygı duyuyordu. Tek sorun şu ki şu anda gözlerimi açamam ve kucağımda henüz dünyayı görmemiş iki tane minicik bebek var. Oda çiş, kan ve ölüm kokuyor. Odaya dışarıdan hava doluyor. Hava soğuk ve bunun pencerenin kırıldığı ya da sokak kapısının açık olduğu anlamına geldiğini biliyorum. Tehlikeli bir şekilde açık olduğunu. Söylediklerinin hepsi kulağa harika geliyor Rick. Gerçekten öyle. Ama tek başıma tuvalete bile nasıl gideceğimi düşünürken nehirde 90 kilometrelik bir yolculuğa çıkabileceğimden emin değilim. Mallory, seni ara sıra kontrol edeceğim. Tekrar arayacağım. Yoksa hemen yola çıkmak mı istersin? Bilmiyorum. Ne zaman gelebileceğime dair bir fikrim yok. Tamam. Fakat teşekkür ederim. Mallory hayatı boyunca asla böylesine içten teşekkür etmemişti. Seni bir hafta sonra tekrar arayacağım Mallory. Tamam. Mallory, eğer aramazsam ikimizden birinin telefon hattı kesilmiş olabilir. Sadece burada olacağımıza inan. İstediğin zaman gel. Seni bekliyor olacağız. Tamam dedi Mallory. Rick Mallory'ye kendi numarasını verdi. Mallory kalemi kullanarak ama gözlerini bir an olsun açmadan telefon numarasını açık durumdaki telefon rehberine yazdı. Hoşça kal Mallory. Hoşça kal. Telefonla yapılan her zamanki günlük konuşmalardan biri. Mallory telefonu kapattı. Sonra başını göğsüne düşürüp ağlamaya başladı. Kucağındaki bebekler kıpırdanıyordu. Hiç durmadan 20 dakika daha ağladı. Ta ki kilerin kapısını tırmalayan bir şeyin sesini duyana kadar. Bu Victor'du. Dışarı çıkmak için havlıyordu. Bir şekilde kilere kilitlenip kalmıştı. Belki de başına gelecekleri bilen Jules onu oraya kapatmıştı. Battaniyeleri yeniden örtüp kapıyı kapattıktan sonra süpürge saplarından birini kullanarak evin her yanını kontrol edecekti. Kendi gözlerini açabilecek kadar güvende hissettiğinde aradan 6 saat geçmiş olacaktı. O noktada bebeğini doğururken evde olup bitenler tüm acımasızlığıyla gözler önüne serilecekti. Ama ondan önce Mallory sımsıkı kapattığı gözleriyle ayağa kalkacak ve kilere giden merdivenlere ulaşmak için oturma odasından çıkacaktı. Ve orada Tom'un cesedinin yanından geçecekti. Cesedin ona ait olduğunu anlamayacaktı. Şeker torbalarından birine çarptığını düşünecekti. Ardından kuyu suyuyla dolu kovanın önünde yere diz çöküp kendini ve çocukları temizlemeye koyulacaktı. Sonra Rick'le defalarca telefonla konuşacaktı. Ama kısa zaman sonra evin telefon hattı kesilecekti. Eski cesetler evi cesetlerden ve kandan arındırması 6 ayını alacaktı. Kilere ulaşmaya çalışan Don'un cesedini mutfağın zemininde bulacaktı. Sanki kaybettiği aklını geri isteyecekmiş gibi deliye dönmüş bir halde oraya koşmuştu. Geri'yi arayacaktı hem de her yerde. Ama onun izine dahi rastlayamayacaktı. Onu asla aklından çıkarmayacaktı. Onunla karşılaşma ihtimalini. Dışarıda, dünyada. Ev arkadaşlarının arka bahçedeki kuyunun ardına yarım bir daire çizecek şekilde gömecekti. Kendisi ya da çocuklar için su çekmeye gittiğinde gözleri bağlı vaziyette kazdığı ve doldurduğu mezarların engebeli dokusunu sonsuza dek hissedecekti. Tom'u eve mümkün olduğunca yakın gömecekti. Çocukları temiz hava almaları için gözleri bağlı bir halde çıkardığı çimenlik alanı. Ruhlarının olabildiğince özgür bir şekilde dolanabileceğini umduğu yere. Rick'in telefonda ona tarif ettiği yere yakında gelip gelmeyeceğine dair sorduğu soruya evet karşılığını vermesi 4 yılını alacaktı. Ama şimdi kendini temizliyordu. Çocukları yıkamaya çalışıyordu. Ve bebekler ağlıyordu. Ayrım sonu sayfa 315. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Rick. R-I-C-K.